Bir Ceza Avukatın Anıları Faruk Erem 1. Kaset 1. Yüz Çark Kitabevi Yayınları 7. Basım 1996 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 13 Nisan 2007. Okuyan Adile Kurt. Bu kitaptaki anıların bir kısmını yaşadım. Bir kısmını adliye koridorlarında meslektaşlarımdan duydum. Her olayı anlamca ağırlık noktasını göze çarpacak biçimde yazdım. Meslek sırrı nedeniyle kişilerin tanımlanmasını sağlayacak değişiklikleri yaptım. Kendimden çok şey kattım. Bu kitap bir belgesel değildir. Bir tuhaftır ceza avukatlığı. Ayıplamayacaksınız, kızmayacaksınız, ağlamayacaksınız da. Bunlar olmaz mı? Olur. Ama hep içinizde olmalı. Bakışlarınızda kaçak bulunmasın. Karşınızdaki suçlunun gözlerinin içine bakın, dostça. Orada derdini dökmek isteyen insanı göreceksiniz. Bundan sonrası kolaylaşır. İnsan insanın zehrini alır derler halk dilinde. Ceza avukatlığının yarısı budur. Bir ölüm cezası. Ölüm cezası en ağır ceza sayılır. En ağır suça en ağır ceza verilmelidir ki aynı suçları işleyenlere ibret olsun, işlemesinler. Ya ölümü göze alanlara ne diyeceğiz? Cezaevinde intihar edenler arasında ömür boyu hapse hükümler çoğunluktadır. Demek ki yaşamak bazen ölümden daha ağır gelebilir. Mahkemeler hata etmez mi? Eder. Ya asılanın suçsuz olduğu sonradan anlaşılırsa? Hatamızı nasıl düzelteceğiz? Toplum kendini istediği kadar suçlu saysın. Yine de bazı hataları tahmin etmek elinde değildir. Chansman hava geçirmez odacıkta pencerelerden verilen siyanür gazını solumaya başladığında son sözleri şuydu. Önemi yok. A. Isı. Ceza usulü kanununda bir hüküm vardır. Ölüm cezasına mahkum edilmiş olanın avukatı isterse müvekkile asılırken hazır bulunabilir. Kanuna göre mahkeme heyetinden de bir zat bulunacak. Yetersiz. Ölüm cezası veren ağır ceza heyeti fakat kim verdiyse onlar tümden hazır bulunsun. Uygulama hiç böyle olmuyor. Ne hakimler gidiyor ne avukat. Hepimiz gidelim. Göreceksiniz ölüm cezası azalacak. Avukatlığa yeni başlamıştım. Adamı kurtaramadım. Yıllar geçti, inancımı kaybettim. Adam suçsuzdu. İnfaza gittim. Sehpa hazırdı. İnfaz memurları beni yadırgadılar. Acemi avukat olduğumu anladılar. Önem vermediler. Adam bir sigara istedi. Bende yoktu. Veremedim. Başkası verdi. Sonra bana döndü. Elimi tut dedi. Tuttum. Adam soğuyordu. Eğer insanın nasıl soğuduğunu bilmezsiniz, ölüm cezasını cesaretle savunursunuz. Öyle ya, herkesin ısısı kendine. B. Başefendi. Fakültede öğrenciyken ağır ceza mahkemesinde katiptim. Yaşı kemale ermiş, umur görmüş bir başkatibimiz vardı. Emekliliğini bekliyordu. Sabahları hepimizden erken gelirdi. Duruşma olmayan zamanlarda derse çalışmama göz yumardı. Kitapları kendine kaptırdığım sırada mübaşire seslenirdim. Mehmet, bir çay söyle Katip Bey'e benden. Bir sabah erken gelmiştim. Onu dosya üstüne eğilmiş bir Yargıtay kararını okurken gördüm. Birkaç damla yaş düştü gözlerinden kararın üstüne. Üzüldüm. Yaşlı adamın ağlaması başka türlü dokunuyor insana. Yanına sokuldum. Bir şey mi oldu başefendi dedim. Buğulanmış gözlüklerinizin üstünden baktı. İdam tasdik gelince ben her zaman ağlarım oğlum dedi. Ceketinin kolu ile kararın üstündeki yaşları kurularken gözlerimin içine baktı uzun uzun. Ama uzaklara bakar gibiydi. Bugün izinlisin, git evinde çalış. Kim bilir, belki ileride bir şeyler yapabilirsin dedi. Benim ölüm cezasına karşı olmamın çeşitli nedenleri vardır. İnsan yalnız düşüne düşüne bir şeyin yanında ya da karşısında oluyor. C. Mahkeme. Kararı mahkeme verir, mahkeme gerçek kişi değil, tüzel kişi de değil. Öyleyse nasıl olup da mahkeme idam kararı verebiliyor? Bence mahkeme hakim ile sanık arasında bir tampon bölge koymak istediğinden doğdu. Halbuki yazarı bilinmesi gerekli en kutsal yapıt hükümdür. Hakim bu hükmü ben verdim diyebilmeli. Ya da toplu mahkeme, üç kişiyi bir araya getiriyoruz. Mahkeme diyoruz. Bu her şeyden evvel aritmetik kurallara aykırı. Üç kişiyi toplayınca mahkeme çıkmaz. Toplu mahkemeyi kabul edersek arkasından oy gelir. Oylama yoluyla adalet, hakimlerden biri kararı muhalif kalırsa bu onun kararının doğruluğuna inanmadığını gösterir. Bir hakimin dahi şüphe ettiği kararın doğruluğunu topluma nasıl kabul ettireceğiz? Olay. Mahkeme ölüm cezası vermişti. Başkan muhalif kalmıştı. Karar duruşmada tevhim edilecekti. kararı baştan okur. Karar okunurken herkes ayağa kalkar. Yalnız hakimler oturur. Usul böyle. Dinleyiciler de biz de ayağa kalktık. Başkan kağıdı aldı. Kararı okuyacaktı, kekeledi, durakladı. Konuşamıyordu. Biraz sonra sağdaki üye kağıdı başkanın elinden aldı. Kürsünün dibindeki zabıt katibine uzattı. Oku dedi. Katip okumaya başlarken hayretle gördük. Başkan da ayağa kalkmıştı. Dudakları titredi. Bir şeyler söylemek istiyordu, söyleyemedi. Kararın okunması bitinceye kadar ayakta kaldı. Başkanın sararmış yüzünü unutamıyorum. Ç. İdamlık Aziz. Bilirsiniz, hukuk her şeyin süresinde yapılmasını ister. Fakat bir süre vardır ki kanunda yerini bulamazsınız. Ölüm cezasına hükmedilmesinden bu cezanın yerine getirilmesine kadar uzunca bir süre geçer. Buna korkunç süre adını verebiliriz. Anayasalar işkenceyi yasaklaya dursun. Bu süre işkencedir. Bir dergide okumuştum. Amerika'nın bir kentinde hükümlü geceleyin gizlice elektrik sandalyesine oturtulur. Ceza böylece yerine getirilmiş. Fakat sandalye çok akım çektiğinden lambalar zayıflayınca hükümler olayı öğrenir, bağırmaya, eşyaları parçalamaya, ağlamaya başlarlarmış. Düşünmüşler, özel bir jeneratörle sakıncayı gidermişler. Şimdi kimse fark etmiyormuş. Elektrik sandalyesine konulan kişiye cam bölmenin arkasından seyre çağrılan hükümlünün babası şöyle demişti. Elektrik dalgası vurduğu zaman başından dumanların çıktığını gördüm. Haykırdığımı hatırlıyorum. Bizim cezaevimizde daha ilkel çareler uygulanır. Ölüme mahkum olan bir bahaneyle koğuştan alınıp hücreye konur. Zamanı geldiğinde sehpaya götürülür gizlice. Sivas cezaevi müdürünü çok severdim. Anılarını çok dinlemişimdir. Koğuşta tek idamlık Aziz'di. Müdür infaz emrinin gelmek üzere olduğunu hesaplamıştı. Çareye başvuracaktı. Mahkumların yatma saati idi. Yatak açıyor, soyunuyor, tiryakiler son sigaralarını içerken tek tük konuşuyorlardı. Birden içeriye gardiyan girdi. Baş gardiyan eller başa herkes yatağın başına dedi. Arama tarama sessizce olaysız geçiyordu. Aziz'in yatağının yanında bir gardiyan sağa solu saçıp çekiştiriyordu. Birden bir sustalı çakı yere kayıverdi. Baş gardiyan, Aziz biz de seni ustandalar arasına koymuştuk. Yazıklar olsun yürü hücreye diye çıkıştı. Aziz şaşkın, üzgün, vallahi benim değil diyebildi. Sonra hırsla dudaklarını ısırdı. Koğuştakileri kim etti bunu diye sordu. Baş gardiyan kolundan çekti Aziz'i. Koğuşun kapısından çıkmadan önce kağıt oynarken birkaç kez aralarında tatsızlık geçen Veysel'in önünde durdu. Vicdanı kırık, sen ettin. Anam avradım olsun diye başlayarak Veysel'in yakasına sarıldı. Gardiyanlar omuzlarına yapışıp Aziz'i ayırdılar. Veysel, ulan amma da acemisin be, anlamadın mı? İdamlıkları hücreye böyle alırlar. Aziz durakladı. Bir şey diyemedi, yürüdü. Gardiyanlar gidince Veysel'i koğuştakiler bir hayli hırpaladılar. Neye yarar? Veysel oyunu bozmuştu. Hücrenin önünden geçenler Aziz'in içeride bazen ağladığını, bazen bildiği duaları yüksek sesle okuduğunu, yalvardığını, bazen de işini kendisinin yapmadığını, haykırdığını duyarlardı. Neden sonra beklenmedik bir olay oldu. Telefon gelmişti. Müdür nöbetçi gardiyana hemen Aziz'i getirmesini emretti. Aziz asılacağını anlamıştı. Onu sürüklercesine iki gardiyan güçlükle geçebildiler müdürün odasına. Yüzü sararmıştı. Müdür, Aziz oğlum, telefon geldi, okuyayım dedi. Fakat okuyamadı. Aziz durduğu yerde garip bir titremeye tutulmuştu. Konuşamıyordu. Yüzü değişti, ağzı çarpıldı. Sağ tarafı çöktü. Felç. Halbuki Aziz'in mahkumiyeti bozulmuştu. Suçsuz olduğu anlaşılmıştı. Yargıtay'dan gelen tahliye telefonuydu. Köye haber salındı, yakınları geldiler. Jipe bindirip götürdüler Aziz'i. Birkaç ay sonra haber geldi. Felç ilerlemiş. Aziz ölmüştü. Müdürün bu anısını dinledikten sonra uzun uzun düşündüm. Ne diyelim? Adalet öldürmeye karar verirse mutlaka öldürür. D. Din görevlisi. Birkaç yıl önce Almanya'da ceza infazı konusunda bir toplantıya katılmıştım. Toplantıda konuşmacıların fikirlerini kapsayan tartışmalardan sonra bazı infaz merkezlerini gezmeyle son bulmuştu. Mannheim civarında çok modern, ağır ceza hükümlerinin konduğu bir cezaevini gezdirdiler. Gerçekten insancıl koşullarla hazırlanan kusursuz bir cezaeviydi. Tertemiz, aydınlık bir fabrika görünümündeydi. Yalnız her atölyeye girerken arkadan kilitlenen otomatik kapılar, Atölyelerde ters bakışlı, kolları dövmeli, çeşitli ırklardan hükümlüler. Atölyeleri gezerken bir ara cezaevinin dün görevlisiyle karşılaştık. Yaşlıca idi. Bütün yaşamını hükümlülere adamıştı. Suçları uslandırmadığı, uymadığı dinsel uyarıların başarısını anlattı. Uzun uzun. Sözü değiştirmek için 1000 kişilik cezaevinde kaç kişinin müebbet ağır hapis hükümlüsü olduğunu sordum. 530 diye cevap verdi. Ne kadar çok dedim. Papaz başını biraz kaldırdı. Bana övünür gibi gelen bir sesle cevap verdi. Biz sizin gibi asmıyoruz da. Sonradan hatırladım. Polatlı'da 2 Alman turist öldürülmüştü. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken Alman Kiliseler Birliği'nden bir telefon geldi. Öldürenler bizim vatandaşımızdır. Biz ölüm cezasına karşıyız. Asmayınız. Astılar. Ey emekli başkan! Yıllar nasıl geçer? Adaletin emeklilerinde bunu bilene rastlanmamıştır. Adalet hizmetinden emeklilik başkalarınkine benzemez. Geride bıraktıklarınız, karara bağladığınız davalar bazen yalnız sizin duyabileceğiniz haykırırcasına, bazen başkalarınca da duyulası yalvarırcasına bir süre sizi takip edecektir. Emeklilik adliyede, omuz başında var veya yok olan sorumluluk demektir. Birlikte hayal kuralım isterseniz. El attığınızda ceketinizin kolu içinde bir kolunuzu bulamadığınızı varsayalım. Sonra öbür kolunuz. Telaşla yokladığınız her yeriniz, daha sonra hiçtenlik. Bu adaletin emeklisidir işte. Bir yol ayrımıdır emeklilik. Bilinmez. Gitme demek için mi? Yanıldın. Düzelt de öyle git demek için mi? Gideceksiniz. Kanun as dedi, astınız. Git derse gitmemek olur mu? Ama aşağıda size anlatacağım aziz dostumun öyküsü o kadar başka ki. Yılların nasıl geçtiğini o da pek anlayamamıştı. Adliyedeki hizmeti 40 yılı aşmıştı. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından emekliliği gelmişti. Sabah erken adliyedeki odasında özel eşyalarını toplarken masasını gözünde sakladığı, üstüne küçük çakısıyla 1-2-3-4-5 diye çentikler açtığı, 5 kırık uçlu kalemi eline almış, uzun uzun düşünmüştü. Bu 5 kırık uçlu kalem verdiği ve katıldığı 5 idam hükmünün anısıydı. Diğerleri için bir DJ yoktu ama tek çentikli kalem. O olayda 2 sanık vardı. Suçu birbirine atıyordu. Suç ağırdı. Suçlu olan asılacaktı. Deliller pek karışıktı. Kıdemli üye bir sanığın, başkan diğer sanığın suçlu olduğuna inanmıştı. O tarihte kıdemsiz üyeydi. Kimin oyuna katılırsa sanıklardan biri veya diğeri asılacaktı. Bir türlü karar veremiyordu. Şöyle düşündü. Başkan daha tecrübeliydi, daha doğru düşünürdü. Başkana katıldı. Sanığın biri beraat etti, öbürü asıldı. Sonra kıdemi artmış, kendisi ağır ceza başkanı olmuştu. O zaman şimdiki tecrübesi olsaydı böyle bir karara katılmayacağını çok iyi biliyordu. O akşam arkadaşlarının verdikleri veda yemeğinde arada bir dalıyor, tek çentikli kalemin öyküsünü düşünüyordu. Ben de yemeğe davetliydim. Kendisi yakın arkadaşımdı. Ta liseden. Yemekten sonra beraber çıktık. Yolda hiç konuşmadı. Üzüntüsünü emeklilikten sandım. Birkaç kez söz ettim. Hizmetlerini övdüm. Cevap vermiyordu. Dostumu 2. kez hasta yatağında ziyaret ettim. Eski dosyayı bulmuş, okumuş, uzun yolculuklar yapmış ve yıllar önce beraatini sağladığı kişiyi bulmuş, doğruyu öğrenmek istemiş. Adam hakimi hemen tanımış. Söz arasına siz o işi benim yaptığımı bilmiyordunuz değil mi diye gülümsemiş. Dostuma ilk kriz hemen oracıkta gelmiş. 2. kriz onu hastanede ziyaretinden 3 gün önceydi. Tek çentikli kalem olayını hastanede kısık bir sesle bana o zaman anlattı. Anlatırken arada susuyordu. Takatsizdi. Birkaç gün sonra oğlu telefon etti. Beni istemiş. Hemen gittim. Yetişemedim. Öleli pek az olmuştu. Son defa görmek için odasına girdim. Tek çentikli kalem parmaklarının arasındaydı. Yavaşça aldım. Saklıyordum. F. Gereği düşünüldü. Biz avukatlar gereği düşünüldü denince hemen ayağa kalkarız. Davada sanık vekiliydim. Karşı masada oturan, katılan vekili meslektaşım oturuyordu. Başkan gereği düşünüldü dedi. Ayağa kalktım. Meslektaşım kalkmadı. Başkan duymadığını sanmıştı. Tekrarladı. Gereği düşünüldü. Tam bu sırada meslektaşımın başı düştü önündeki masaya. Kafanın bir yere çarpılınca çıkarttığı tok ses. Ölmüştü. Meslek boyunca unutamıyorum. Her gereği düşünüldü dediğinde tok sesi. Barolar Birliği Genel Kurulu'nun bir toplantısında Kayseri Barosu Başkanı Ömer Gözü Büyük kürsüde konuşuyordu. Uyarıcı, öz yerici bir konuşmaydı. Konuşmasını şöyle bağladı. Adalet çözemeyeceği düğümü atmamalıdır. Bu sözden sonra hafifçe sallandı. Olduğu yere yıkıldı. Başı yere çarpmıştı. Kalp. Aynı tok ses. Kayseri'ye her gittiğimde rahmetli meslektaşımı mezarını ziyaret ederim. Gereği düşünüldü. Çözemeyeceğimiz düğümü atmayalım. Geyik kazanç. Hocam Vasfi Raşit Sevük sıkıntı içinde öldü. Ölümü bana şu anıyı daima anımsatır. Ünlü bir baro başkanı ölürken yanına sevenlerini toplamıştı. Tok gözlüydü. O dönemde avukatlara kağıt para verilmezdi. Bir ufak meşin torba içine birkaç altın konur, ayak ucuna bırakılırdı. Zaruret içinde yaşayan baro başkanı, "Üstad, ayak ucunuza o kadar kese bırakıldı. Neden böylesiniz?" diye soruldu. Yanıt şöyle oldu. "Almak için eğilmek lazımdı, yapamadım." Yabancı bir baro başkanının bu anısını hocam Vasfi Raşit Sevi'nin ölümünden ayıramıyorum. 2. Siyasal suç. A. Sanıklar getirildiler. Mektubu açtım. Cezaevinden gönderilmişti. İmzasızdı. Zarfın içinden çıkan kağıtta şunlar yazılıydı. Özgürlük, özerklik, insan hakları, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık. Duruşma açıldı, sanıklar getirildiler. Bağımsız olarak yerlerine alındılar. Kimlikleri soruldu. B. Tutku. Koca genellikle sevildiğini söyleyen bir siyaset adamıydı. Ailece mutsuzdu, olaylar oldu, asıldı. Siyasi suçlu olan kocanın arkasından yas tutulması enderdir. Kocanın bana gönderdiği son mektumdan parçalar. Siyaset bir tutkudur, sevgi de. İkisine bağdaştıramayız. Birisi silinirse geri çekilmez, kinleşir. Ölürken de bağımsız kalabilmek. Fakat yalnızlık duygusunu nasıl yeneceksiniz? Dönüp arkanıza bakmayın. Arkanızdan gelen binlerce insandan bir ikisine belki gözünüz ilişir. Bunlar siz her şeyden hiç dikkat etmediğiniz kişilerdir. Bugüne kadar cellattan daha kuvvetli adam görülmemiştir. Neden mi? Arkanızdan gelmeyeceklerini düşünmediğiniz için. C. 5 keskin nişancı. Olayı 35 yıl kadar evvel ölenin yakınları anlatmıştı. Adam bedence çelimsizdi. Fikirleri tehlikeli sayılıyordu. Birkaç kez mahkemeye verilmiş, beraat etmişti. Susturmalıydı. Bir akşam üstü evine 5 kişi geldi. Yurt dışına gitmesi isteniyordu. Hem bu kendisi için de iyi olacaktı. Adam durumu anladı. Küçük bir valize birkaç çamaşır, birkaç kitap koydu. İstasyonda trene bindiler. Kompartmanın perdeleri çekildi. Kapıya "hizmete mahsustur" lefası asıldı. Gece bir istasyonda indiler. Birkaç saat karanlıkta yürüdüler. Uzaktan köpekler havlıyor, çok ileride tek tük ışıklar gözüküyordu. Gün hafifçe ağarmıştı. Adama sınıra rahatça geçebileceği yolu tarif ettiler. Elini sıktılar. "Yolun açık olsun" dediler. Adam 4-5 adım atmıştı. Arkasından 5 el ateş edildi. Yüzü koyun yere düştü. 5 kişi yanına gittiler. Adam sol kürek kemiğinin altından giren tek kurşunla ölmüştü. Muayene ettiler. Başka kurşun yarısı yoktu. Halbuki yakından ateş etmişlerdi. 5 de keskin nişancıydı. Bunun için seçilmişlerdi. 5 kişi bir süre bakıştılar. Anlaşılan 4'ü boşa, biri dolaya atılmıştı. Daha sonra zabıt tutuldu. Adam gizlice sınırdan kaçmak isterken vurulmuştu. Olayı 4 kişiden biri gelip ölenin yakınlarını anlatmıştı. İstediler, dava açmadım. Avukatlığa yeni başlamıştım. O dönemde bazı davaları açmak kolay değildi. Meslek yaşantımda yürekli olamadığım için kendimi hor gördüğüm anılarım olmuştur. Ç. Sanık düşünürler. Çağımızda her ülkede adaletin tarafsız olmadığı ileri sürülmektedir. Demokratik ülkelerde bir akım burjuva adaletinden söz ederken sosyalist ülkelerden bir başka akım yöntemli adaletten şikayetçidir. Bu iki karşı gelmede ortak olan şudur. Siyasal rejimin ne olursa olsun her ülkenin ceza adaletinde gerçek düşünce özgürlüğü, insanca saygı yitirilmiştir. Böyle olunca adaletten kaçmak veya kaçmamak ilginç bir konu haline gelir. Değişmesini sağlamak, haksızlığını göstermek için kanunlara itaat fikri küçümsenmemelidir. Sokrat kaçabilirdi. Kaçmamakla 500 hakimle mahkemeyi kabul etmiş sayılmaz. Davranışı adalet tarihinde ünlü bir reddir. Kaçsaydı Atina'nın düşmanı sayılır, kararın doğru görülmesine sebep olurdu. Sokrat'ı ölüme mahkum eden hakimlerden hiçbiri bugüne kadar yaşayabilmiş değildir. Sanık Sokrat hala kendini savunuyor. Buna karşılık Sokrat'tan 76 yıl önce Aristo sürgünü tercih ederken şunları söylemişti. Atinalıların düşünme hakkına karşı ikinci bir cinayet işlemelerine müsaade etmeyeceğim. İki ayrı davranış, ikisi de düşündürücü. Sokrat, madem ki benden nefret ediyorlar, o halde söylediklerim doğrudur derken, Aristo, benden nefret edilirse söylediklerimi kabul ettiremem demeyi yeğlemişti. Benim size sunacağım anı daha fazla Sokrat'ınkine benziyor. Sanık bir yazardı, savunmamı yaptım. Yazılanların suç olmadığını kanıtlamaya çalıştım. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı sanıktan son sözünü sordu. Sanık ayağa kalktı. Elinde bir tomar kağıt vardı. Uzun bir savunma hazırladığı belliydi. Biraz durakladı. Sonra kağıtları sıranın üstüne bıraktı. Savunmadan vazgeçmişti. Ben bunları sadece düşündüm dedi. Başkan, ama yazdınız. Sanık, düşününce yazmamak olmuyor ki, kalem çekiyor insanı. 3. Bilinçaltı. Uzun süre bilinçaltıma inanmadım. Bunu şarlatanlık sayacak kadar ileri gittim, yanılmışım. A. Hapishane avlusuna yağan yağmur. Babasını öldürmüştü. Ölüm cezasına çarptırıldı. Temiz ettik, karar tasdik edildi. Bildirmek için cezaevine gittim. Söylemeye hacet kalmadı. Yüzümden anlamıştı. Dayanamadım. Önce de sormuştum, yine sordum. Neden bunu yaptın? Bilmiyorum. Daha küçük yaştayken bile babamın beni sevmesini, bana dokunmasını istemezdim. Sebepsiz öldürdüm. Ben de bir türlü anlamıyorum bunu. Herhalde ben insan değilim. Seni çok mu döverdi? Annene kötü mü davranırdı? Değil, aksine beni çok severdi. Çok da iyiliğini gördüm. Annemi el üstüne tutardı. Neden öldürdüğümü bilmiyorum. İçimde beni iten bir şey vardı, dayanamadım. Cezaevinden çıktım, hapishane avlusunda bir kadın yanıma yaklaştı. Annesiymiş. Karar tasdik oldu dedim, ağlamaya başladım. Avukat bey, sana bir şey diyeceğim. Onun öldürdüğü babası değildi. Şaşırdım. Hemen koluna yapıştım. Söyle gidip asıl babasını bulalım. Bu yargılamanın yenilenmesine sebeptir. Kanunda yeri var. Kurtarırız. Hemen gidelim dedim. Durdu. Anlatayım dedi. Ölenle evlendiğim zaman gebeydim. Evlilikle doğum günü arasında hesap tutmadı. Anladı. Beni çok sıkıştırdı. Çocuğun babasının ismini verdim. Kaçıp gitti. Onu öldürmüş. Meydana çıkmadı. Kimin öldürdüğü de bilinmedi. Sonra bana döndü. O günden beri çocuğuma, bana çok iyi baktı. Çocuğum bunu biliyor muydu? Hayır, söylememek için bana yemin ettirmişti. Fakat çocuk onu hiç sevmedi. Kadının yüzüne bakmadan uzaklaştım. Hapishane avlusuna yağmur yağıyordu. B. Kurşun vücutta kalırsa. Davacı avukatı idim. Kurşun müvekkilin ciğerinde kalmıştı. Doktorlar alamayız, ölür dediler. Suçlu hüküm giydi. Müvekkilim arada bir yazıhaneme gelir sızlanırdı. Kurşun çok acı veriyormuş. Güçlükle nefes alıyordu. Bir gün gelişine dikkat ettim. Gözleri cam gibi anlamsız, bakışları hareketsizdi. Acıdan yüzü buruşuyordu. Bir doktor arkadaşıma gönderdim. Yapacak bir şey yok demiş. Merak ettim. Arkadaşıma kendim sordum. Dediği şu. Bu klinik vaka değil. Kurşun onun dediği kadar acıtmaz. Acı duyuyor ama acısı yok. Ruhsal bir olay. Bir gün yine yazıhaneme geldi. Bitkindi. Boğulurcasına soluk alıyordu. Mırıldandı. 50 günü kaldı dedi. Anlayamadım. Tahliyesine 50 gün kaldı diye ekledi. Anlamıştım. Nasihat ettim. Artık bağışlı dedim. O da hapishanede yatıyor. Acılı bir gülüşte cevap verdi. Ama rahat nefes alıyor. Günler geçti. 50 gün sonra hasmını tahliye olurken cezaevinin kapısında öldürmüş. Çağırdı, gittim. Neye yaradı? Neden yaptın dedim. Öldürmek istemedim. Ciğerinde kalsın istedim. Kör olası kurşun delip geçmiş diye cevap verdi. Sakindi. Tahammüden hüküm giydi. Rahat nefes alıyordu. Kalan delip geçmeyen kurşun. Bu zaman zaman beni düşündürür. Çözemedim. Fakat bu olay kadar taammüt nezaresine gözümden düşen başka bir olay hatırlamıyorum. C. Suçlu bulunmazsa. Üç arkadaştılar. Çocukluktan beri kardeş gibiydi. Üçünden biri vuruldu. Geri kalan ikisi öç almaya karar verdiler. Arkadaşlarını öldürenin yolunu beklediler. Bir akşamüstü alacakaranlıkta yolun kenarına pusu kurdular. Geleni aynı anda ikisi de ateş etti. Adam yere yıkıldı, kaçtılar. Bir süre sonra ikisi de saklandıkları bağ evinde yakalandı. Suçlarını inkar etmediler. Yalnız ikisi de ölene kendi kurşunun değdiğini, yalnız kendisinin suçlu olduğunu söylüyordu. Otopsi raporuna göre ölenin vücuduna tek kurşun delip geçmişti. Mermi bulunmadı. Pusu yerinde ele geçen iki boş kovanın iki ayrı tabancadan atıldığı saptandı. Ölene kimin kurşunun rastladığını anlaşılamıyordu. Böyle durumlarda yasamızda bir kural vardır. İki kişi ateş eder, kimin öldürdüğü belli olmazsa ikisine de ceza verilir. Ceza biraz azaltılır. Bu kuralın haklı olup olmadığı bu olaya kadar çözememiştim. Haksızmış. Suçluyu bulmak devletin görevi değil mi? Bulamadı diye neden birinin suçsuz olduğunu bildiğimiz halde ikisine de ceza veriyoruz? Neyse, kural uygulandı. Hüküm kesinleşti. İkisi de cezaevinde aynı koğuşa kondu. Olaydan söz açıldığında biri öbürüne "Biliyor musun, rastlayan benim kurşunumdu. Sen benim yüzümden boşuna yatıyorsun." dediğinden öbürü "Yanılıyorsun, değen benim kurşunumdu." diye yanıtlardı. Günler böyle geçti, aylarda. Seneler geçmeye başlayınca aralarındaki konuşma değişti. "Sen haklıymışsın, rastlayan benim kurşunum değildi. Ben de sana söyleyecektim, çok düşündüm. Ben ateş ettiğim zaman yere doğru eğildi. Benim kurşunum rastlamış olamaz, rastlayan senin kurşunundu." Bundan sonra tartışma zaman zaman kavgaya dönüştü. Koğuştakiler olayı ayırdı. Cezaevi müdürü birinin yatağına pencerenin, öbürünün kapının yanına koydurdu. Birbirleriyle konuşmaz oldular. Bir gün sabah teneffüsünde avluya çıkan koğuştakiler dönüşte ikisini de kanlar içine buldular. Birinin elinde mangal sapından, diğerinin elinde karyola yatağından sivriltilmiş demir vardı. Sıkılmış, yuvarlanmış avuçlarında zorla ayılabildi. Can kurtaranla hastaneye götürülürken ikisi de yolda öldü. Bu olayın düşündürdüğü, adalet asıl suçluyu bulamadı diyelim. Hiç olmazsa suçsuzu cezalandırmasın. Çekiç ve titreşim. Bilmem incelediniz mi etkisini? Titreşim, belirsiz olandan ölümcül noktaya denk uzanır. Titreşime direnç kişiden kişiye değişir. Frekans veya dalga boyu sınırı aşınca ölüm kesindir. Fakat otopside anlaşılmaz, psikolojik etkisi ise ayırt etmek kolay değildir. Ömür boyu çekiçle aynı yere vurmak, bu da ayrı sorun. Sonuçta birleşiyorlar. Kuşkusuz karayolları ağır araçlarla açabiliriz. Griderlerle, buldozerlerle. Yol açılınca kim faydalanır? Devlet diyelim. Devletin kimleri yaşatmak için kimleri öldürebileceğini gösteren bir kural var mıdır? İnsan insana mutlaka bir şey borçludur derler. O kadar insan, o kadar çok insana borçlu ki. Ağır titreşimli araçların yapımında yolları kullanan insanın direnç süresi de hesaplanır. Araç eskidikçe titreşim artar. Miyantın dolduğu denetimde yönetimi birazcık kayırmanın neden olduğu psikolojik felaketler sanıldığının çok üstündedir. Size kaportacı Ahmet Usta ile buldozer operatörü Yusuf'un olayını karma anlatacağım. Şimdi ikisi de cezaevinde değil, akıl hastanesinde. Ne zaman çıkacaklarını bilmiyorum. Kaportacı Ahmet Usta. Ankara'da büyük bir garajın kaporta bölümüne çırak girmişti, küçük yaşta. Yıllar geçti, eli yatkındı, usta oldu. Bütün yaşamı elinde çekiçle otomobil kaportalarını tamirle geçti. Ün kazandı. Avuç içinde sıkılmış kağıt gibi külçe haline gelmiş arabayı ona teslim ederlerdi. Bir ay sonunda araba yenisinden farksız olurdu. Bunu sadece elindeki çekiçle başarırdı. İlk günlerde iyi huyluydu, güleçti, konuşkandı. Sonra bir tuhaflaştı. Sonunda kimseyle konuşmaz, insandan kaçar oldu. Etrafına hep kuşkuyla bakardı. Bazen kendisinden geçmiş gibi durmadan çekişle aynı yere gittikçe hızlı vurmaya başlardı. Yoruluncaya kadar. Böylece saç deliniyordu. Müşteriler şikayete başladılar. Garajın müdürü Ahmet Usta'yı birkaç kez azarladı. Bir gün beklenmedik bir şey oldu. Ahmet Usta elindeki çekişle müdürün odasına girdi. Yetişenler onu çekiçle müdürün başına bir araba çamurluğunu düzeltirken yaptığı gibi hızlı hızlı vururken buldular. Akıl hastanesinde Ahmet Usta'nın sağ elini çekiç kullanırcasına duvarlara vurmasını bir türlü önleyemediler. Şimdi sağ kolu bir kayışla vücuduna bağlı dolaşıyor hastane avlusunda. Kendi kendine mırıldanarak ne dediği anlaşılmıyor. Buldozer operatörü Yusuf. Samsun Sinop yolu hiç de kolay açılmadı. Sinop'a varmadan aşağıda denize bakmakla dağları saran gökyüzüne bakmak arasında yamaçları düzleyen buldozerin üstünde çalışan insan bir süre sonra başkalarına hiç benzemiyor. İş dönüşü ne gürültü ne titreşim dinmiyor. Bu alışkanlık yabancı sesleri hatta en yakınlarının konuşmalarını bile çekemez hale getiriyor. Nedenini anlatmak güç. Yusuf yorgun döndüğü bir akşam ağlayan küçük çocuğunu susmadı diye alıp yere çalmış. Çocuk ölmüştü. Şimdi akıl hastanesinde Yusuf. Zararsız hastalar koğuşunda. Ağzıyla buldozer taklidi garip bir gürültü çıkartarak dolaşıp duruyor. Çocuk. Hakim kararı okudu. Kadın kusurlu görülmüştü. Boşanmaya karar verilmiş fakat çocuk annesine bırakılmıştı. Adam sarardı. Artık koca değildi. Sadece babaydı. Kadın, erkek ve çocuk mahkeme salonundan çıktılar. Arkalarından yürüdüm. Çocuğun elinden biri öbüründen diğeri tutmuştu. Bir süre çocuğu çekiştirdiler. Sonra çekiştirme durdu. Üçü birbirine sokulmuş gibi geldi bana. Sonrasını bilmiyorum. 4. Genel ev kadını. Sosyal sorunların gereğini ortaya koymakla tahrif edilmiş şeklini topluma sunmak aynı şey değildir. Bir tek karmanın üstüne değerine inanıyorum. İnsanlık ve hukuk karması. Ancak bu inançla tembel, katı ve zalim bir topluma karşı insan koruyabiliriz. Kendini satan insan. Sorun böylece ortaya konursa taraftar bulur. Ama oyuna almaya çalıştığımız kişilere düşünmek olanağı vermişsek iştenlik dokunulmazlığına sığınabilir miyiz? Söylenen şu, fuhuş insanın en hayvansal tarafı, zaruri kötülük. Bunlar iştensizlik düşüncelerin ürünü. Hele doğuştan suçlaması, doğuştan suçlu terimine benzer. Doğuştan fahişe, sonra yasalar, yasaların suç ortaklığı. Bazı ülkelerin kanunlarında fahişe tanımlanır. Bu tanımlamanın hepsinin kökeni Roma hukukudur. Digeste 533 şöyle tanımlar. Kişisel duygu dışında, para karşılığında kendini herkese veren kadın fahişidir. Fuhuş, bir sonucu olmayan meslek. Erkeğini seçmekten, ana olma hakkından yoksunluk. A kimlik. Tanık kimliğini söyledi, genel ev kadınıydı. Hepimiz ayağa kalktık. Başkan tanığa yemin verdiriyordu. Namusun vicdan üzerine yemin ediyor musun? Kadın başkana baktı, etrafa bakındı. Başkan bağırdı. Yemin etsene be kadın. Edemem reis bey, çarpılırım. Namus dediğini çıkar edeyim. Başkan durakladı, başını başka tarafa çevirdi. Zabıt katibine yaz dedi. Tanığa usulen yemin ettirildi. B. Gidilecek yer. Genel ev kadınının yastığı altında yarısı koparılmış plaka esrar bulunmuştu. Kadın yargılanıyordu. Cezası ağırdır. Kadın bu esrarın kendisinin olmadığını ağlayarak savunuyordu. Ağır ceza başkanı sanığı azarladı. Senin yastığın altında bulunan esrar senin olmaz da kimin olur? O kadar adam gelir gider ki tanıkların dinlenmesine geçildi. İri yarı bir adam geldi, yemin etti. Esrar benimdir. O sırada kullanacaktım, kendimi kaptırmışım, unuttum. Ağır ceza başkanı tanığın gözünün içine baka baka sordu. Bunun sonu sana dokunur. Ne dediğini kulağın duyuyor mu? Reis bey, benim yerime yatmasını istemem. Başkan kadına sordu. Dostun mu? Kadın başına eğildi. Ağır ceza kurulu müzekkereye geçildi. Bir süre sonra geldiler. Başkan kadına, senin tahliyene karar verdik dedi. Kadının dudakları titriyordu. Söylediğini güçlükle duyabildim. İstemiyorum. Neden? Gideceğim yer daha mı iyi? C. Meslek. Ağır ceza mahkemesi başkanı tanığın kimliğini sordu. Adınız, yaşınız, mesleğiniz. Tanık ürkek tavırlı bir kadındı. Adını, yaşını söyledi, durdu. Başkan tekrar sordu. Mesleğiniz. Affedersiniz reis bey, genel ev kadınıyım. Başkanın yanıtı şöyle oldu. Sen bizi affet kızım. Tanık durakladı, tuhaflaşmıştı. Başkanın demek istediğini anlayamamıştı. 5. Kim suçlu? Fransız Yargıtayının bir kararında okumuştum. Bir adam bahçesini yetiştirdiği elmaları hırsızlardan korumak için çeşitli yollar denemiş, başaramamıştı. Bahçesine çepeçevre parmaklık çekti. Yine önleyemedi. Sonunda demir parmaklıklara elektrik akımı verdi. Birkaç gün sonra parmaklıklar üstünde bir çocuk cesedi bulundu. Kavrulmuş. Adam ısrarla hırsızlığı önlemek istediğini savunuyordu. Fransız Yargıtayı hırsız da olsa yaşama hakkının maldan önce geleceğini gerekçe göstererek hükmü onayladı. Daima düşünürüm. Mal elma bahçesi sahibinin değil de devletin olursa acaba ne değişir? A. Anlatacağım olaya gelince. Serin esinti bütün gün güneş altında yanmış buğday tarlalarının üstünde esip kuyu başlarına yığılıp kalmış sürüleri ve insanları tekrar yaşamaya zorluyordu. Geceleri yıldızlar daha parlak gözükür. İşte böyledir güney sınırlarımız. Buna tek şey ekleyebilirsiniz. Kekik kokusu ılık ve yumuşak. Karakollarda jandarmalar, sonra gece hazırlığı. Çoğu kez bir gaz ocağı üstünde yağda kızaran soğan. Bu tek yemeğin üstüne içilen çay. Manyatolu telefon, haber anlaşılmamış piller, zayıflamış bozuk. Sınır ilçelerinde birinin kulağına eğilip bir şeyler soracak olursanız size mutlaka bir yeri, o da sizin gibi çekinerek gösterecektir. Suç da anlaşma, yine de anlaşmaktır. Neresi olduğunu söylemek istemiyorum. Diyelim Güneydoğu, sıra sıra küçük dükkanlar, Kolsuz Recep, Şirdan Mehmet, Topal Ali'ninki. Hepsi mayından, Şirdan Mehmet'in yüzüne bakmak bile güçtür. Sola kaymış ağzı ile ne tarafa baktığı belli olmayan gözleriyle size çağırır gibidir. Bu bakış elveda insanı iter. Sonra meraklandırır, kendine çeker. Her çeşit kaçak eşya bulunur dükkanında. Şimdi bu ilçenin daha güneyine inelim. Aysız gecenin karanlığında, gecenin yarısından sonra çekirge sesleri çoğu kez donuk bir patlama sesi keser. Yanık köylerde kadınlar bağırışır, erkekler susar, köpekler olur uzun uzun. Kaçakçı için yaşam bir son oyundur, istese de istemese de. Ayrılırken helalleşir ya dönerse, göreceği saygı. Memo'nun yaşamı bir sınır köyünde geçmişti. O doğmadan babası parçalanmıştı. Mayından. Ağabeyine Topal Veys derler. Sağ ayağı dizden yok. Baba besleğinin kaderi. Memo Şehmuz'un adamıdır. En iyi yol açan, iş süren odur. Mayın temizlemek kolay mı? Kan kardeşi Hamo ile çözemeyecekleri düğüm yoktur. Bir seferinde 50 katırlık yük ile 2000 sürü geçirecekti sınırdan. Memo yanında Hamo gece yarısı işe koyuldular. Tek tük konuşuyorlardı kısık sesle. Parmakları dizleri kan içindeydi. Mayının memesini bulmak sabır ister. Arada bir durup etrafı dinlemeli. Memo beklemediği bir anda bir patlama sesiyle irkildi. Taş toprak yağdı başının üstüne. Yanında bir şey zıpladı. Canlı bir şey. İrkildi. Bir kol. Mayın Hamo'yu parçalamış, kolu Memo'nun yanına düşmüştü. Kolun ucunda avuç, sonra parmaklar kapanmaya başladı teker teker. Yumruk gibi Memo kolu kaptı. Bu ona kucağında Hamo'yu bir yere taşıyor, yetiştiriyor gibi geldi. Pek hatırlayamıyordu dönüşü. Şehmuz'un halılarla döşeli evinde minder üstünde namazını kılıp bitirmesini beklerken elleri titreyen Memo sigarasına güç tutuyordu. Hamo'nun kolunu Şehmuz da kendi arasına koymuştu. Olayı bir çırpıda anlattı. Şeyh'in siyah sakallı yüzü sarardı hafifçe. Yerde duran kola pek bakamıyordu. Memo'yu teselli etti. Az yaşa çok yaşa, akıbet gelir başa. Ölüm hepimizin sonu. Memo Şehmuz'un uzattığı parayı aldı, bekledi. Ya Hamo'nun ki dedi Şehmuz, o öldü diye yanıtladı. Hamo'nun karısı 5 çocuğu. Memo'nun gözlerinde bir şeyler uçuşuyordu. Gerisi malum. Karar. Memo Şehmuz'u Hamo'nun kolunu başına vura vura öldürmüştü. Memo'yu kurtaracak maddeyi kanunda çok aradım. Bulamadım. Hep düşünürüm. Suç kimin? Devletin mi? Şehmuz'un mu? Memo'nun mu? Yoksa daha ötesinin kimi? B. Tutuklama. Hukuktaki bazı deyimlerde gerçeği karıştırırsak şaşırmamak elden gelmez. Örneğin mahkumiyet kararı kesinleşinceye kadar sanık suçsuz sayılır. Bu kural anayasada da yer alır. Teknik adı şudur. Masumluk karinesi. Madem ki her sanık hükme kadar suçsuz sayılacaktır, o halde neden tutukluyoruz? Tutuklananı çevresinde suçsuz sayar mı? Bu suçsuzu ağır ceza mahkemesine jandarmalar getirir, jandarmalar götürür. Getirirken kelepçelidir, duruşmada kelepçeleri sökülür. Tutanağı şöyle geçer. Serbest olarak duruşmaya alındı. Sadece kelepçesizlik serbestlik midir? Ya duruşmada sanığın arkasını duran iki jandarma, biraz evvel sökülen kelepçe giderken takılmayacak mı? Aradan 10 yıl geçmiş, suçsuzluğuna anlaşılmış, adam beraat etmiş, salıverilmişti. İlk yadırgadığı şey yanında jandarmasız, elleri kelepçesiz yürüyebilmekti. Alışması kolay olmadı. 10 yılda çok şeyler değişmişti. Geçen 10 yıl sadece sayı değildi ki. Yaşlı ana babası ölüvermişti kederlerinden. Karısı intihar etmişti sürünmekten. Acıyanlar küçük kız çocuğuna evlatlık vermişlerdi el parasına. Çıkınca aradı, bulamadı. Bana öyle geliyor ki adalet yanıldığını anlayınca geri veremeyeceği baştan almamalı. Ben yaşlı bir avukatım. Masumluk karinesini şimdi daha iyi anlıyorum. Tutuklamaya gelince bu yeni zamanların icadı. Eski uygarlıklarda tutuklama yoktu. Davanın sonu beklenirdi. C. Yıldız Eli Kahvesi. Erzincan'dan Ankara'ya dönüyordum. Kara kış bastırmıştı. Kar yağıyordu. Otobüsün en arka sırasında giriş kapısının bitişine yer bulabildim. Yanımdan mavzezi ayaklarının arasına sıkışmış bir jandarma eli oturuyordu. Onun yanında boylu, zayıf bir adam, düşünceli. Sonradan öğrendim. Erzincan'da inşaatta çalışıyormuş. Onun yanında bir kadın, karısı, kucağında küçük çocuğu. Küçücük bir çocuk, yüzü sapsarı. Kadın çocuğu sallıyor hafifçe. Gözüm çocuğa takılıyordu zaman zaman. Hiç kıpırdamıyordu, gözleri kapalı. Dayanamadım, eğildim. Babasına sordum. Çocuk hasta mı? Bir süre cevap vermedi. Neden sonra yüzüne bakmadan, dedesi istemiş, Yozgat'a götürüyoruz dedi. Yanındaki jandarma uyukluyordu. Mahkum başını yere eğmişti. Belki de utancından. Otobüsteki bazıları dönüp dönüp mahkuma bakıyordu. Bir sorundur memleketimizde mahkum nakli. Bir yerde okumuştum. Hiç kimse her şeyle hükümlü değildir. Saatlerce konuşmadan yol aldık. Kar tipileşmişti. Sivas'a vardık. Otobüsün muavini yarım saat ihtiyaç molası, çaylar şirketimizden dedi. İnmedim. Yanımdakiler de inmediler. Biraz sonra birisi tepsi içinde çayları getirdi. Otobüste kalanlara dağıttı. Jandarmalar çaylarını aldılar. Çayı getiren mahkuma verip vermemekte tereddüt ediyordu. Yanındaki jandarma mahkum, al dedi. Mahkum, kelepçeyi çöz de alayım deyince jandarma, olmaz, yasak diye cevap verdi. Hükümlü birbirinden ayrılmayan iki avucu ile çay fincanını tuttu. Ağzına götürürken çayın bir kısmını döküyordu. Yarısını içebildi. Yarım saat sonra otobüs hareket etti. Garajlardan çıkınca tipi de daha da bastırmıştı. Çermik yokuşunu güçlükle çıkabildik. Yolun sağında solunda şarampole yuvarlanmış araçlar. Bir otobüs kamyonla çarpışmış. Çok olmamış, trafik gelmiş, zabı tutuyordu. Biz yolumuza devam ettik. Şoför tipiden önünü göremiyordu. Yavaş yavaş yol alıyorduk. Yıldız eline yaklaştık. İleride bir tır kamyonu devrilmiş, yolu kapamış. Şoför Yıldız eli yol kahvesi önünde durdu. Saatlerde bekleyecektik yol açılsın diye. Hepimiz kahveye girdik. Kahve kalabalıktı. Birisi kadına yer verdi, kadın oturdu. Çocuğu masanın üstüne koydu. Arada bir çocuğun yüzünü okşuyordu. Biraz ileride jandarmalar hükümlü yer bulmuş, oturuyorlardı. Gözüm ilişti. Hükümlü acıyla yüzünü buruşturuyordu. Biraz yanlarına sokuldum, şöyle konuşuyorlardı. Dayanamayacağım, çok sıkıştım. Çöz şu kelepçeyi, istersen helanın kapısının önünde bekle diyordu hükümlü. Benim yanımda oturan jandarma hiç aldırış etmedi. Hükümlü mütemadiyen yalvarıyordu. Daha genç olan jandarma hükümlüyü aldı götürdü, kelepçeyi çözdü. Yanlarından ayrıldım, pencerenin yanına gittim. Dışarıya baktım, tipi dinmişti. Yıldız eli kavşağında Tokat ayrımına kadar görünüyordu. Arada tarlalar, sonbahardan kalma buğday artığı sapları, karları beyaz sarı. Birden durakladım, önde biri kaçıyordu, arkada genç jandarma. Kaçan uzaklaşıyordu, jandarma tüfeğini doğrulttu, bir el ateş etti, tutturamadı. İkinci kez kaçak yere düştü. Arkadan ikinci jandarma yetişti. Kaçağı sürükleyerek getiriyorlardı kahveye, girdiler. Mahkum kan kaybediyordu, sararmıştı, acıyanlar oldu, biri beni gördü. Doktor bey, sarsana şunun yarasını dedi, beni doktor sanmışlardı giysi farkından. Doktor değilim dedim. Kan yerde gölleniyordu. Kahveci telaşlanmıştı. Çırağına bağırdı. Git doktoru çağır dedi. Yıldız elinden hükümet tabibi varmış. Bir hayli bekledik. Doktor geldi, baktı, yarayı sardı. Kurşun atar damara değmemişti. Tehlike yoktu. Bu sırada haber geldi. Tır kamyonunu kenara çekmişler, yolu açmışlardı. Jandarmalar yaralıyı alıp otobüse binmek istediler. Doktor bırakmadı. Adli vaka, olmaz, savcı beyi bekleyin dedi. Jandarmalar şaşırmıştı. Yolcular söyleniyordu. Nihayet otobüs kalktı, jandarmayla hükümlü Yıldız Eli kahvesinde kaldılar. Güçlükle Yozgat'a vardık. Bir kısım yolcular indi. Kadın kucağınkini düşünmemek için çaba içindeydi. Kocasına yardım etti. İndiler. Camın buğusunu sildim. Dışarıya baktım. Genç adamla karısı, yaşlı bir adamla yanındaki yaşlı kadına doğru yürüdüler. Kadın kucağındaki çocuğu yaşlı adama verdi. Sonra yaşlı kadına sarıldı. Fazla bakamadım. Otobüs kalktı. Arka sırada oturamadım. Şoförün yanındaki tek koltuk boşalmıştı. Gidip oturdum. Hava kararmıştı. Kar yeniden başlamıştı. Otobüsün farlarına doğru koşan karları seyredaldım. Şoför esnedi, gözlerini ovuşturdu. Belli ki uyku bastırmıştı. Bir sigara yaktı, radyoyu açtı. Spiker Urfa'dan bir hoyrat dinleyeceksiniz dedi. Kışlalar doldu bugün, doldu boşaldı bugün. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.